Ey peygamber, Allah sana ve sana uyan müminlere yeter. Enfal 64. Yani Allah'tan, Allah tek başına hem sana hem de sana uyanlara yeter. Artık onun yanında başka hiç kimseye ihtiyaç duymazsınız. Harp çıkıp birlik bozulduğunda artık sana ve Dahhak'a bir keskin Hint kılıcı yeter. Görüldüğü gibi Allah Subhanahu ve Teala yeterlilik ile destekleme arasını ayırmakta, yeterli olmayı yalnız kendisine ait bir husus, desteklemeyi ise hem kendi yardımına hem de kullarına ait bir husus olarak kullanmaktadır. Allahu Teala yalnız kendisinin yeterli olduğunu söyleyen tevhid ve tevekkül sahibi kullarını övmektedir. Buyuruyor ki insanlar onlara, düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı da Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Âl-İmrân 173. Allah ve Resulü bize yeter demediler. Öyleyse onlar bu sözü söylemişler ve Rab Teala bu sözlerinden dolayı onları övmüşse, Allah nasıl peygamberine sana Allah ve sana uyanlara yeter demiş olabilir? Aleyhissalatü vesselama uyan yalnız Rab Teala'nın yeterli olduğunu söylemiş ve bu konuda onunla peygamberini ortak tutmamışlarsa nasıl olur da Allah onlarla kendisini peygamberine yeterli olmada ortak tutmuş olabilir? Bu ne imkansız ve en olmaz şeydir. Şayet onlar Allah ve peygamberinin kendilerine verdiği şeylere razı olsalar ve Allah bize yeter, o ve peygamberi bol nimetinden bize verecektir, biz gerçekten Allah'a gönül bağlayanlardanız deselerdi. Tevbe 59. Peygamber size ne verirse onu alın. Haşr 7 ayetinde de görüldüğü gibi Allah örnek olarak aldığımız bu ayette nasıl verme işini Allah ve Resulüne yeterli olmayı ise yalnızca kendisine ait saymış, düşünün. Allah ve Resulü bize yeter deselerdi demeyip bunu yalnızca kendi hakkı saymıştır. Nitekim biz gerçekten Allah'a gönül bağlayanlardanız demiş ve peygamberine dememiş. Gönül bağlamayı yalnızca kendisine ait bir hak saymıştır. Nitekim bir ayette öyleyse bir işi bitirdiğinde diğerine giriş ve yalnızca Rabbine gönül bağla. İnşirah 7. Şu halde gönül bağlama, tevekkül, inabe, tövbe, yeterlilik kavramları tıpkı ibadet, takva ve secde gibi yalnız Allah'a ait kavramlardır. Adak ve yemin yalnız Allahu Teala adına yapılır. Bir diğer örnek olarak da şu ayeti verebiliriz. Allah kuluna yeterli değil mi? Zümer 36. Burada kafi yeterli anlamındadır. Allahu Teala tek başına kendisinin kuluna yeterli olduğunu haber vermektedir. Şu halde yeterlilik içinde ona uyanlar nasıl Allah'la beraber sayılabilir? Bu sakat yorumun asılsızlığını gösteren deliller burada anlatılamayacak kadar çoktur kardeşlerim. Sözün özü, hidayet, felah ve kurtuluş nasıl ki peygambere uyma derecesine göre elde edilir, tıpkı bunun gibi izzet ve şeref, kifayet, imdada yetişme ve zaferde de ona uyma derecesine göre kazanılır. Allahu Teala iki cihan saadetini ona uymaya ve iki cihan bedbahtlığını da ona karşı gelmeye bağladı. Artık hidayet, emniyet, felah ve izzet, kifayet ve zafer, yakınlık ve destek, dünya ve ahirette iyi yaşam, onun yolundan gidenlerin, zillet ve alçaklık, korku ve sapıklık, hem dünyada hem de ahirette rüsvaylık ve bedbahtlık ona karşı gelenlerindir. Aleyhissalatü vesselam yemin ederek, herhangi biriniz beni çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz buyurmuştur. Allah Teala da onu başkasıyla aralarında çekiştikleri her konuda hakem tutup sonra onun verdiği hükmü işlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe ve onun hükmüne boyun eğmedikçe bir kimsenin inanmış olmayacağını yeminle söylemektedir. Bir ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala Allah ve peygamberi bir işe hükmettiği zaman inanan erkek ve inanan mümine artık işlerinde başka yolu seçmek yaraşmaz buyurmuştur. Ahzab 36'da. Görüldüğü gibi kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendisinin ve peygamberinin verdiği hükümden sonra artık seçeneğin kalmadığını kesin olarak belirtmektedir. Artık Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmünden sonra herhangi bir inanmış kimsenin bir tercihte bulunması söz konusu değildir. O emir verince emir kesindir. Seçenek yalnızca ondan başkasının sözünde söz konusudur. Tabii ki bu durumda onun emri gizli kalacak ve bu başka kimse onun emrini ve sünnetini bilen ilim adamlarından olacak. İşte bu şartlarda ondan başkasının sözüne uyulabilir olmaktadır. Hiç kimsenin ondan başka herhangi bir kimsenin sözüne uyması zorunlu değildir. Olsa olsa uyması caiz olur. Ondan başkasının sözüne uymasa ne Allah'a ne de peygamberine asi olmuş olur. Bütün mükelleflerin kendisine uymaları farz, karşı gelmeleri haram ve herkesin sözünü onun sözünden dolayı terk etmeleri farz olan kişi nerede, şu nerede? Onun hükmü yanında hiç kimsenin hükmü, onun sözü yanında hiç kimsenin sözü geçerli değildir. Nitekim onun kanun koyuculuğu yanında da hiç kimsenin kanun koyucu olması düşünülemez. Onun dışındaki herkesin onun emir ve yasaklarına uyması, emrettiği şeyleri yapıp yasakladığı şeylerden kaçınması farzdır. Diğer kimseler yalnızca tebliğci ve haberci olabilirler. Yeniden hüküm, icat edici ve kanun koyucu olamazlar. Şu halde bir kimse kendi anlayış ve yorumlayışı çerçevesinde görüşleri ileri sürer, kaideler ortaya koyarsa, ümmetin bunlara uyması ve davalarını bunlar çerçevesinde halletmeye çalışması farz olmaz. Ne zaman ki bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleriyle karşılaştırılır, aralarında mutakabat ve uyum bulunur ve peygamberin getirdiği esaslar bu görüşlerin doğruluğuna tanıklık ederse o zaman kabul görürler. Aralarında çelişki bulunursa bu görüşlerin reddedilmeleri ve bir kenara bırakılmaları farz olur. Bunlar hakkında iki durumdan biri belirginleşmezse çekimser kalınır. En iyisi ise bunlarla hüküm ve fetva verip vermemenin caiz olmasıdır. Farz olması ve kesinleşmesi mümkün değil, olamaz. Şüphesiz Allahu Teala yaratma ve yaratıklar arasında beğenip seçme ihtiyar konularında tektir ve o şöyle buyurmaktadır: Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Kasas 68. Kardeşlerim, buradaki seçme sözüyle anlatılmak istenen, kelamcıların Allah faili muhtardır sözlerinde işaret ettikleri irade değildir. Evet, Allah Subhanahu ve Teala öyledir. Ancak buradaki seçme sözüyle anlatılmak istenen bu anlam değildir. Bu anlamdaki seçme ayetin dilediğini yaratır kısmında vardır. Çünkü Allah ancak seçerek, ki bu dilediğini sözünde vardır, yaratır. Zira dilemek seçme demektir. Buradaki seçme kelimesiyle anlatılmak istenen halis ve seçkin olanı seçme, tercih etmedir. Şu halde bu yaratmadan sonraki bir seçimdir, seçmedir. Genel anlamdaki seçim yaratmadan önceki seçim olup en genel anlamlı ve en öncedir. Buradaki ise daha da özel anlamlı ve sonra olup yaratıklar arasından yapılan seçmedir. Birincisi yaratma için seçimdir. Evet. Soru: ait zamirini mahsuf kabul ederek cümlenin tasihi mümkündür. Cümle şu şekilde düşünülebilir. Bu durumda anlam şu olur: seçiminde onlar için seçme hakkı bulunan şeyi seçer. Cevap: bu da bir başka yönden bozuktur. Çünkü bu ait zamirinin harfi caiz olan yerlerden değildir. Allah'ın yaratıklardan seçmesi. Şu yaratıkların hallerini düşünürsen, onlar arasındaki bu seçim ve tahsisin Allah Subhanahu ve Teala'nın Rablığını, birliğini, hikmet, ilim ve kudretinin sonsuzluğunu, onun yalnızca kendisinden başka bir ilah bulunmayan Allah olduğunu, onun ortağı bulunmadığını, istediği gibi yarattığını, istediği gibi seçtiğini, istediği gibi idare ettiğini gösteren bir delil olduğunu görürsün. Eseri şu alemde görülen bu seçim, bu idare ve tahsis, onun Rab olduğunun en muazzam delillerinden, birliğini, kemal sıfatlarını ve peygamberlerin doğruluğunu gösteren en büyük şahitlerdendir. Şimdi ateşine karşı daha uyarıcı ve daha başkalarına götürücü olması için bunların birazına işaret etmeye çalışalım. 1. Göklerden seçmesi. Allah göğü 7 kat yarattı. Bunlar arasından en yücesini seçti. Orasını mukarrab meleklerin karargahı yaptı. Kürsüsüne ve arşına yakın seçti ve yaratıklardan dilediğini oraya yerleştirdi. Şu halde bu gök katının diğer göklere göre bir meziyet ve üstünlüğü vardır. Hiçbir şey olmasa Allahu Teala'ya yakınlığı yeter. Göklerin maddesinin eşitliği yanında bu üstün kılma ve tahsis, onun kudret ve hikmetinin sonsuzluğunu, dilediğini yaratıp seçtiğini gösteren en açık delillerdendir. 2. Cennetleri seçmesi. Allahu Teala'nın Firdevs cennetini diğer cennetlerden üstün kılması ve onun arşının tavanı yaparak tahsis etmesi de bunlardan biridir. Asarın birinde denilmektedir ki, Firdevs cennetinin fidanları Allahu Teala kendi eliyle dikti ve orasını hayırlı halkı için seçti. 3. Meleklerin seçilmesi. Cibril, Mikail ve İsrafil gibi seçkin melekleri diğerleri arasında seçmesi de bu kabildendir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz şöyle dua ederdi kardeşlerim. Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratıcısı, gizliyi, aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri konularda kulların arasında sen hükmedersin. İzninle hak yolunda ayrılığa düşüldüğünde beni doğruya ulaştır. Şüphesiz sen dilediğini doğru yola eriştirirsin. Amin ya Rabbi. Melekler arasından bu üçünü, onların kamilen seçkin özel yerleri ve Allah'a yakınlıkları bulunduğu için anmıştır. Oysa göklerde onlardan başka nice melekler vardır. Ama bu üçten başkasının adını anmamıştır. Cebrail, kalplerin ve ruhların sayesinde hayat bulduğu vahyi getiren melektir. Mikail, yeryüzünün, hayvanların ve bitkilerin hayatı olan yağmuru yağdıran melektir. İsrafil, sura üfleyecek melektir. Sura üfleyince onun üflemesi Allah'ın izniyle ölüleri diriltecek ve onları kabirlerden çıkaracaktır. 4. Peygamberlerden seçmesi. Ahmed'in Müsned'de ve İbn Hibban'ın Sahih'inde Ebu Zer'den aktardıkları bir rivayette Hazreti Adem'in soyundan sayıları 124 bin olan nebileri ve onlar arasından da sayıları 313 olan resulleri seçmesi de bu kabildendir. Ayrıca bu resuller arasından Ulul Azm diye adlandırılan Ahzab ve Şura surelerinde geçen şu 5 peygamberi seçmesi de böyledir. Hani peygamberlerden söz almıştık. Ey Muhammed, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sağlam bir söz almışızdır. Ahzab 7. Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur. Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya da buyurduk ki dini ayakta tutun, onda ayrılığa düşmeyin. Şura 13. Allah bu Ulul Azm peygamberlerden de iki dostu İbrahim ve Muhammed'i seçti. Allah onlara ve ailelerine salatı selam eylesin. Beşincisi kardeşlerim, Adem oğullarından seçmesi. Adem oğulları soyundan İsmail soyunu seçmiştir. Onlar arasından da Huzeyme'den olan Kinane oğullarından Kureyş'i, Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da Adem oğullarının efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ı seçmiştir. 6. Ashab'dan seçmesi. Yine Allah alemler içinde Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarını, ashabını, onlar içinde ilk önce iman edenleri, onlar arasından Bedir Savaşı'na katılanları ve Rıdvan Beyatı'nda bulunanları seçmiştir. Onlar için en mükemmel dini, en üstün şeriatı ve en temiz, en hoş, en pak huyları seçmiştir. 7. Ümmetlerden seçmesi. Hazreti Muhammed'in ümmetini diğer ümmetlere tercih etmiştir. Nitekim İmam Ahmed'in Müsned'inde ve diğer hadis kitaplarında Behiz bin Hakim bin Muaviye bin Hayde babası yoluyla aktardığı üzere Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, siz 70 ümmete bedelsiniz. Siz Allah katında onların en hayırlı, en değerlisisiniz. Evet, bu hadisi Ahmed İbn-i Mace Tirmizi sahih bir senetle naklediyor. Ali bin el-Medeni ve Ahmed Behiz bin Hakim'in babası ve dedesi aracılığıyla aktardığı hadis sahihtir demişlerdir. Bu seçimin eseri onların davranışlarında, ahlaklarında, tevhid inançlarında, cennetteki konak yerlerinde ve kalacakları makamlarında ortaya çıkmaktadır. Zira bu ümmet diğer insanlardan daha yukarıda, daha üstte bir tepede üzerinde olacak ve onlara o tepeden bakacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, cennet halkı 120 sıradır. 80'i bu ümmetten, 40'ı da diğer ümmetlerden buyurmuştur. İmam Tirmizi sahih olarak nakletmektedir. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki gerçekten ben sizin cennet halkının yarısı olmanızı çok ümit ediyorum buyurmuştur. Bunu İmam Müslim nakletmiştir. Evet. Allah'ın bu ümmete başka ümmetlere bağışlamadığı ilim ve hilimi, yumuşak huyluluk bağışlamış olması da bu ümmeti Allah Subhanahu ve Teala'nın üstün ve seçkin kıldığını gösterir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya, ben senden sonra bir ümmet göndereceğim. Onlar başlarına sevdikleri bir şey gelse hamd edip şükrederler. Başlarına hoşlanmadıkları bir şey gelse, hilim ve ilim bulunmadığı halde sevabını benden bekleyip sabrederler buyurdu. İsa, Rabbim, hilim ve ilim bulunmadığı halde bu nasıl mümkün olur diye sorunca Allahü Teala, ben onlara kendi hilim ve ilmimden vereceğim buyurmuştur. Bunu Ahmet Müsnet'inde sahih bir senetten nakletmiştir. Sekizincisi kardeşlerim, beldelerden seçmesi. Mekanların, beldelerin en hayırlısı ve en şereflisi Harem beldesi, Mekke'yi tercih edip seçmesi de bu cümledendir. Zira Allahü Teala bu şehri peygamberi için seçmiş ve kulları için ibadet yeri yapmış, uzak yakın her yerden oraya gelmelerini farz kılmış ve oraya ancak mütevazi, alçak gönüllü niyaz ederek, yalvarıp yakararak, başlarını açarak ve dünya ehlinin elbiselerinden soyunarak kefene andıran ihrama bürünerek girebilirler. Allah bu beldeyi güvenli ve kutlu harem bir bölge kılmıştır. Orada kan dökülmez, ağaç kesilmez, av avlanmaz, yeşil ot koparılmaz ve bulunan bir mal mülk edinmek için alınmaz. Alınırsa yalnız ve yalnız ilan etmek için alınır. Oraya gitmeye niyetlenme, günahları örtbas eden suçları silen ve hataları gideren bir sebep kılınmıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir kimse Beytullah'a gelir ve hac esnasında fena söz söylemez, günah işlemezse, günahlarından arınarak anasından doğduğu gibi haçtan döner buyurmuştur. Allah oraya niyetlenen kimse için cennetten öte bir şeye razı olmamıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hac ve umreyi ard arda yapın, yani hac ettiğinizde umre yapın, umre yaptığınızda hac da yapın. Çünkü hac ve umre fakirliği ve günahları tıpkı körüğün demir, altın ve gümüşün cürufunu temizlediği gibi temizler. Kusursuz ifa edilen makbul, mebrur bir haccın cennetten öte bir sevabı yoktur buyurmuştur. Allah'ım bizi onlardan kıl. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir ümreden diğer ümreye kadar bu arada işlenen günahlara son ümre kefarettir. Kusursuz ifa edilen makbul bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurmuştur. Şayet emin belde Mekke, Allah'ın en hayırlı beldesi, onun en sevdiği şehri ve beldeler arasında seçtiği belde olmasaydı, oranın arazisini kulları için ibadetgah yapmazdı. Oysa oraya nimetlenmeyi kullarına farz kılmış, bu ibadeti İslam'ın en güçlü farzlarından saymış ve yüce kitabının iki yerinde bu belde adına yemin etmiştir ki, ve şu emin beldeye yemin olsun ki Mettin 3'te hayır hayır şu beldeye yemin ederim ki Beled 1'de yeryüzünde her gücü yetenin kendisinde bulunan bir eve koşması ve orasını tavaf etmesi farz olan bir mıntıka daha yoktur. Yine yeryüzünde Hacer-i Esved ve Rukn-i Yemani dışında öpülmesi ve selamlanması meşru olan günahların ve hataların silindiği başka bir yer yoktur kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir rivayette şu mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Haram dışında diğer mescitlerde kılınan bir namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz ise şu mescidimde kılınan namazdan 100 kat daha faziletlidir buyurmuştur. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vallahi şüphesiz sen ey Mekke Allah'ın arzının en hayırlısısın ve Allah'ın arzının Allah katında en sevimlisisin. Senden çıkartılmasaydım gerçekten çıkmazdım buyurmuştur. Hatta bütün yeryüzü halkının kıblesi olması da onun hususiyetlerindendir. Yeryüzünde ondan başka bir kıble yoktur. Yine tuvalet ihtiyacını yaparken oraya doğru ön ve arkanın çevrilmesi haram olması da onun özelliklerinden biridir. Yeryüzünün diğer bölgeleri için böyle bir şey söz konusu değildir. Bu mesele bize birçok gerçeği ne yapar? Işık tutar. Mescid-i Haram'ın yeryüzünde ilk inşa edilen mescit olması da Mekke'nin diğer bir hususiyetidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yeryüzünde ilk inşa edilen mescit Mescid-i Haram'dır demiş. Sonra Mescid-i Aksa'dır demiş. Aralarında ne kadar var diye sorulduğunda 40 sene cevabını vermiştir. Evet. Mekke'nin üstünlüğünü gösteren delillerden birisi de kardeşlerim Allah bu şehrin Ümmül Kura şehirlerin anası olduğunu haber vermiştir. Enam 92'de Şura 7'de. Evet. Dokuz günlerden ve aylardan seçmesi, günleri ve ayları birbirine üstün kılması da Allah'ın seçim yaptığını gösteren bir delildir. Allah katında en hayırlı gün kurban günü, kurban bayramının ilk günüdür. Bugün en büyük haç günüdür. Nitekim aleyhissalatü vesselam Allah katında en faziletli gün kurban günüdür. Sonra kurbanın ikinci günü olan Yevmül Kar'dır buyurmuştur. Arefe gününün ondan daha faziletli olduğu söylenmiştir ki Allah kullarını Arefe gününde cehennemden azat ettiği kadar hiçbir günde o kadar azat etmemiştir. Çünkü o gün Allah kullarına yaklaşır, sonra meleklerine memkıh efli Arafat'ta vakfe yapanlar ile övünür. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Tevbe 3'te en büyük haç günü Allah ve peygamberi insanlara Allah ve Resulünün müşriklerden uzak olduğunu ilan ederler buyurmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz en büyük haç günü kurban günüdür buyurmuştur. Zilhicce ayının ilk 10 gününün diğer günlere üstün kılınması da böyledir. Zira bu günler Allah katında en faziletli günlerdendir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz salih amelin Allah katında bu 10 günden daha sevimli olduğu günler yoktur buyurmuş. Allah yolunda cihat da mı diye sormuşlar. Evet, Allah yolunda cihat da. Ancak bir adam ki canını, malını ortaya koyup cihada çıkıyor, sonra bunlardan hiçbir şeyle geri dönmüyor, işte bu müstesna karşılığını vermiştir. Ramazan ayının diğer aylara ve bu ayın son 10 gecesinin diğer gecelere, Kadir gecesinin 1000 geceye üstün olması da böyledir.